Ayrım 10. Dünya Arısı. Ayfer Tunç. Sayfa 87. Peynircinin yakalandığı gün bu fitçiler, kemirgenler, köpek dövüştürmeyi sevenler gözlerini televizyona dikmiş. Kibar'ın çay getirmesini beklerken iştahla evlenme programına bakıyorlardı. Programdaki kadın memeli cilveli bir şeydi. Bir türlü koca beğenmiyordu. Kadına dalmışlardı. Peynirciyi unutmuşlardı. Mürşide bulaşmayı ihmal etmişlerdi. Özgür'ün sesi yükselince dikkat kesildiler. Dayımla konuştum diyorum. Protesto olmasın. Getir ödeyeyim dedi. Ver şu kağıdı. Fitçilere gün doğdu. Gene akıl verdiler. Yabancısı değilmiş ki. Kayınbiraderiymiş. Ondan borç almayacakmış da kimden alacakmış. Adamın bok gibi parası varmış hem. Domuzdan kıl koparsa kermiş. Yeryüzünün aynı noktasını paylaştığı için kadere lanet ettiği bu adamların hararetli destekleri Özgür'ü daha da cesaretlendirdi. Ödemeyelim de icra mı gelsin baba? Bittik be, şu halimize bak. Her yer dökülüyor. Sana kalsa burası da gidecek elimizden. Sokaklarda sürüneceğiz. Bunu mu istiyorsun? Sokağa mı düşelim istiyorsun? Oğlu, hayat tecrübesiyle dolmuş da taşmış gibi konuşuyordu. Sözleri ağzına büyük geliyordu. Sözleri biçimli. Çocuksu ağzının kenarlarından kusmuk gibi taşıyordu. Kemirgenler, fitçiler, ısırıkçılar şehvetle lafa karıştılar. Oğlun doğru diyor dediler. Oğlun senden daha akıllı dediler. Mürşidin gidişinin gidişi olmadığını, bu akılla giderse sonunda başını taşlara vuracağını söylediler. Aslında hepsini kovması, sefil bir kahvehane haline gelen lobiyi, eski günlerini, babasının tutuğunu koparan, yalnız otelin değil, şehrin idaresini bile eline almaya hazır zamanlarına göre döndürmesi gerekiyordu. O zamanlar babası gibi olması için gereken mayanın hamurunda bulunmadığını anladı. Ve zihnini babasına göre boş ve yararsız şeylere kaptırdığı zamanlardı. O günden bugüne 30 küsür yıl geçmişti. Kahveyi tekrar lobi yapmak için 30 küsür yıl gecikmişti. Bu saatten sonra hiçbir şey yapamazdı. Kimseyi kovamazdı. Ne otelinden ne hayatından. Hem atalet onun karakteriydi. Bunca yıldır gidememişti. Gideceği de yoktu. Bir ömürdür öylece duruyordu. Olduğu yerde durup buharlaşarak yok olmayı bekliyordu. Gözünü dağa dikti. Ne Özgür'e ne diğerlerine cevap verdi. Ama susmadılar. Bataklık kurbağaları gibi vırakladılar. Kulağından girip iliğine kemiğine kadar ulaşan, onu hasta eden, ölümcül bir uğultu oldular. Bu kemirgen dişlerle dolu ağızlar, aralıksız konuşurken, çıkıp gideyim diye düşündü. Kendimi dağlara vurayım. Madenci öyle yapıyormuş. Dağlar ona iyi geliyormuş. Belki bana da gelir. O sırada pehlivanın sesini duydu. Uzatmayın artık dedi pehlivan. Adam almayacağım diyorsa vardır bir bildiği. Borç işi mahremdir. Karışılmaz. Durdular. Başlarını salladılar. Pehlivandan çekinirlerdi. Hak da verdiler ayrıca. Maddi borç ilişkisi ilişkilerin en nazik olanıydı. Karışılmazdı. Kibar bir tepsi taze çay getirdi. Konuyu unuttular. Çaylarını alıp tekrar televizyona döndüler. Memeli kadın, koca adaylarından biriyle cilvelişiyordu. Böyle karı adamı ipe götürür dedi yufkacı. Böyle ipe can kurban dedi berber. Güldüler. Özgür baba olan oymuş. Ne yapılacağına karar vermesi gereken kendisiymiş gibi. Kağıdı elinden çekip aldı birden. Çıkıp gitti. Mürşit oğlunun bunu yapmasını istiyor olmalıydı ki boş bulundu. Çok sıkı boş bulunuyordu. Yapılması gereken bazı şeyleri o karar vermeye fırsat bulamadan başkaları yapıyordu. Böylece karar vermek zorunda kalmıyordu. Korkaklık gibi görünen, Şükran'ı için için hasta eden bu boş vermişlik, hayatını kolaylaştıran tek şeydi. Yaşadığı şeye, hayat denebilirse. Özgür, akşam ezanı okunduğu sırada, muzaffer bir yüzle geri döndü. Pulu yırtılmış senedi, havalı bir hareketle çekmeceye attı. Takdirini kazanamadığı babasını sinirlendirmek istedi. Dayım arabasını verdi dedi. Arkadaşlarla gezeceğiz biraz. Kot montunun kollarını dirseklerine kadar sıvamıştı. Elindeki anahtarlığı sallayarak babasına meydan okudu. İnce ince gülümsüyordu. Bundan sonra böyle demek istiyordu. Sen burada patron olamadığına göre, sen evde baba olamadığına göre, bundan sonra senin olduğun her yerde benim burun ötecek. Oysa çok gençti daha. Mürşit'in haline tavrına bir babalık gelse, hemen omuzlarını kısıp çocuklaşacak kadar. özgür, sakalları daha ayva tüyü. Çocuksu sevimliliği burnunun ucunda duran oğluydu onun. Kendini, onu hizaya sokacak bir baba arayan oğluydu. Her fırsatta, mürşide göre çok daha varlıklı bir insan müsveddesi olan, dört kız babası dayısına sokulan, ondan güce, paraya dair öğütler alan, dayısının babası hakkında küçümseyici ama dikkatli eleştirilerini sessizce sineye çektiğini görür gibi olduğu oğluydu. Mürşit oğlu için başka bir hayat hayal ediyordu. Oğlu nefes aldığı her an bunu reddediyordu. Oğlu adına çektiği üzüntüyü anlatamamanın acısı içini dolaştı. Dikkatli kullan dedi. Ehliyetini daha yeni aldı. Bu cümleyle baba oldu. Oğlunun ona meydan okuyan hali darmadağın oldu. Peynirciyi o gece bire doğru gizlice dükkanına girerken yakaladılar. Kaçacakmış, kasada 100 lirası varmış, onu almaya gelmiş. Madenciyle avludaydılar gene. Şişeyi çoktan yaralamışlardı. Yazdan kışa, kıştan yaza birden geçmeyi huy edinmiş havada. Erken bir sonbahar tadı vardı. Serin bir esinti çıkmıştı. Mürşit'in soluk gömleğini, madencinin tozlu tişörtünü belli belirsiz havalandırıyordu. Madenci gün aşırı rakı aldığı bakkalı anlatıyordu. Bakışları kederli. Genç bir adammış bakkal. Bıyıklıymış, yüzü kül rengiymiş. Başka bir çağda yaşasa ya da Tolstoy'un romanlarında filan. Pekala yakışıklı, neşeli biri olabilirmiş. Bu zaman ve mekan yüzüne acınası bir hal veriyormuş. Rakı şişesini tezgah altında hızla gazeteye sarıyor. Öyle çıkarıp uzatıyormuş. Bazen adamın annesi sandığı, el örgüsü yeşil bir yelek giyen, başını beyaz bir tülbentle örten bir kadın oluyormuş tezgahta. Şişeyi bakkaldan daha hızlı sarıyormuş gazeteye. Siyah bir poşete koyup uzatıyormuş. Parayı alırken madencinin eline dokunmamaya, yüzüne bakmamaya dikkat ediyormuş. O gün yaşlı kadının bakkalın annesi değil, karısı olduğunu öğrenmiş. Çok şaşırmış. Kasketli, öfkeli bir adam girmiş içeri. Beyin nerede diye sormuş. Köye gitti demiş kadın. Odun kestirecek. Kadının sesini ilk defa duydum diyor. Sesi çok gençti ama yüzü çok daha yaşlı gösteriyordu. Mürşit, buralarda kadınlar çok çabuk yaşlanıyor dedi. Yükleri çok ağır. Şükran'ı düşündü sonra. O da çabuk yaşlandı. Mürşit'i taşımaktan. Bu memleketin her yerinde kadınlar çabuk yaşlanıyor dedi madenci. Mürşit genç adamın yüzünde bir an parlayıp geçen bir acı gördü. Anladı. Bir kadın meselesi madenciyi işlediği günaha iten. Yeni gelin cinayeti sabahtan beri konuşuluyordu. Ama ikisi kendi alemlerine dalmışlardı. Şehri heyecana boğan olayı çoktan unutmuşlardı. Sirenleri duyunca hatırladılar, dışarı fırladılar. Mürşit sokağın halini görünce şaşırdı. Eskiden şehrin, meydana yakın seçkin bir yeriyken, Yeni Çarşı Caddesi'nden sonra gözden düşen, birbirine yakın yapılan çirkin binalar nedeniyle iyice daralıp cadde olmaktan çıkan, ömrünü geçirdiği sokak insan kaynıyordu. Gecekondudan hallice apartmanlarda oturanlar uyanmış. Çoluk çocuk sokağa üşüşmüştü. Otel müşterileri camlara çıkmıştı. Kadınlar pencerelerden sarkmış, ne olduğunu görmeye çalışıyorlardı. Kibar kapıya dayanmıştı. Uzaktan olup biteni seyrediyordu. Pehlivan sırtında pijama, ayağında terliklerle evinden kalkıp gelmişti. Mürşit yaşlı adamın torunlarının başka çocuklarla birlikte taş topladıklarını gördü. Eğri büğrü kaldırımların kırık parçalarını söküyorlar. Üstün körü kapatılmış çukurların kenarlarındaki asfalt tümseklerini koparıyorlardı. Hallerine anlam verecek zaman bulamadı. Bütün sokak daha önce görmediği genç yüzlerle doluydu. Bazılarının ellerinde sopalar vardı. Sanki bütün sokak elektriğe tutulmuştu. Dünya fazla hızlı dönüyordu. Yer sallanıyordu. Bu manzara hafızasına bir şey yaptı. Nereden çıktığını henüz anlamadığı ama eski zamanlarından çıkıp geldiğini, belli belirsiz hissettiği acayip görüntüler, kaos halinde zihnine hücum etti. Netleşmiyordu ama yok olmuyordu da. Öylece bulanık, birbirine geçmiş korkunç resimler halinde, gözlerinin önünden akıyordu. Hali çok tuhaftı ama kendi halinden bir şey anlamıyordu. Peynirci hakkında rivayetler artmıştı. Öfkeli hızlarda cinayete tecavüz eklenmişti. Adamın gelmişi, geçmişi, dini imanı baştan aşağı sorgulanıyordu. Mürşit zihnindeki kaos görüntülerinin etkisinden çıktı. Suç böyle bir şey diye düşündü. Asla kendisiyle sınırlı kalmaz. Geçmişi de ortaya döker. yeniden yazar. Kuyruğuna başka şeyler takılır. Devasa bir günah haline gelir. Niye bunu düşündüğünü anlamadı. Zihninden geçen düşüncelere şaşırdı. O sırada polisler kaçmaya çalışan peynirciyi dükkanın önünde kıstırdılar. Beklenmedik bir şey oldu. Adam elindeki peynir bıçağını boğazına dayadı. Yaklaşmayın, keserim kendimi diye bağırmaya başladı. Sokak dalgalandı. Mürşit burada oturanları tanıyordu. Yakın mahallelerden gelenlerin de çoğunu tanıyordu. Ama bir araya gelecek oluşturdukları bu güruhu tanımıyordu. Komşuları, Halim Selim görünen insanlar olmaktan çıkmışlardı. Hepsini, tek bir vücut yapan tehlikeli bir şeyin eline düşmüşlerdi. Bir kıvılcım bekliyor gibiydiler. Bir işaret, sanki bir düdük çalınacak ve harekete geçecekler. Katilin gerçekten peynirci olup olmadığını merak etmiyorlardı. Ortada öldürülmüş bir yeni gelin, bir tecavüz iddiası, gelinin altınları ve Bizanlı olması onlara yetiyordu. Peynirci her sabah selamlaştıkları adam değildi artık. Bütün o selamlar, ayaküstü ahbaplıklar yok olmuştu. Eli sopalı gençlerin bağırıştıklarını duydu. Polisin bu şerefsiz caniyi kendilerine vermesini istiyorlardı. Cezasının yarına kalmamasını, o anda, orada, kendi ellerinden verilmesini istiyorlardı. Mürşit birden gördü neler olacağını. Ucu sivri, beyaz bir taşla patlatılan gözü hatırladı. Kalbinin boğazına çıktığını hissetti. Kalbinin gırtlağını geçip ağzından dışarı fırlayacağını, toz kalkmasın diye ikide bir sulanan çamurlu kaldırıma düşeceğini, yerde, çer çöp arasında kesik tavuk başı gibi çırpınacağını, galeyan halindeki bu ayakların altında ezileceğini sandı. Kalbi bedenin dışında bir yerde çırpınırken gözleri yaşanan manzaranın tek bir anını bile kaçırmıyordu. Kalabalık nefesini tutmuştu. Sahneye çıkacağı anı bekliyordu. Polisler peynirciyi yakalamayı ağırdan aldılar. Kesin çözümden yanaydılar, temizlikten. Kalabalığın beklediği işareti, ne zaman vermelerinin uygun olacağını düşünür gibiydiler. Polis, olacak olan olsun der gibi beklerken, birkaç genç öne atıldı. Eli bıçaklı peynirciye saldırmak için fırsat kollayan kalabalık dalgalandı. Kalabalığın peynirciyi lime lime etmesi an meselesiydi. Pehlivan birden peynircinin üstüne yürüdü. Adamın yüzüne şiddetli bir tokat attı. Tokadın şaklayan sesi, kalabalığın üstünde dolaştı. Evlerin duvarlarına, pencerede durmuş seyreden kadınların yüzlerine çarptı. Pehlivan, gebertmek lazım seni ama kanun var diye bağırdı. Nefes nefeseydi. Çizgili pijamasının önü açıktı. İçinden beyaz atleti görünüyordu. Ayağındaki naylon helal terliklerinden birinin atkısı kopmuştu. Tek tarafını sürüklüyordu. Pehlivanla peynircinin hali hem çok acıklı hem çok gülünçtü. Peynirci kendini sıradan bir mahalle kavgasında sanıyordu. Haksız yere tokat yemişti. Mahallenin yazısız anlaşması bozulmuş gibi küs bakıyordu. Eğilip yere düşen bıçağını almak isteyince pehlivan böğrüne bir tekme savurdu. Peynirci karnını tutarak kendini yere attı. Anam anam anam diye haykırmaya başladı. Abartıyordu. Kendini acındırmak istiyordu. Pehlivan durduğu kalabalıktan birkaç adım ileride tek başına dikiliyordu. Nefes alırken göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Polisler pehlivanı tuttular nazikçe. Amca tamam bırak bizim işimiz dediler. Pehlivan polislerin fırsattan yararlanıp kaçmaya kalkan ama ancak iki adım atabilen peynirciyi yakalamalarını bekledi. Peynircinin bileğine kelepçe takıldığını gördü. O zaman asın bunu diye bağırdı. Böyle mikropları barındırmayın aramızda. Pehlivanın arkasındaki kalabalık olduğu yerde dalgalandı. Artık taşkın değildi. O kritik an geçmişti. Peynircinin yediği tokat çoğunu yumuşatmıştı. Ama yine de bir şey yapmaları gerekiyormuş. Bu yüzden huzursuzmuş gibiydiler. İki polis peynirciyi arabaya bindirirken çocukların taş yağmuru başladı. Kırık kaldırım parçaları, asfalt kırıntıları peynircinin üstüne yağdı. Mürşit pehlivana baktı. O da taş atıyordu peynirciye. Küçük taşlar, vazifemizi yapalım taşları. Polis arabası yumrukların, taşların, bağrışmaların altında hareket etti. Öldürülen yeni gelinin mahallesinden gelen, eli sopalı gençler, arabanın peşinden koştular bir süre. Acayipleşmişlerdi. Eğlence arar gibi bir halleri vardı. Peynircinin suçuyla alakası olmadığı halde, dine, imana, bölünmez bütünlüğe dair sloganlar attılar. Toplandılar, bağırdılar. Bağırmaktan yoruldular. Sonra duruldu ortalık. Kadınlar pencerelerden çekildi. Herkes yavaş yavaş evine, mahallesine dönmeye başladı. kalabalık yeterince tatmin olmadan dağıldı. Zevkten başlarını döndüren, yok etme arzuları kursaklarında kaldı. Hiçbir şey olmamış gibi sessizleşti sokak. Madenci, yüzün sararmış dedi. İçeri girelim de bir yudum su iç. İçeri girerlerken kibar mürşidin kolunu tuttu birden. Katili ne olduğunu nereden biliyorlar? Bilmiyorlar dedi mürşid. Umursamıyorlar. Madenci, katili olsa ne fark eder dedi öfkeyle. Adamı linç etmeye kalktılar. Kibar'ın ifadesi değişmedi. Kendine göre bir adalet beklentisi vardı. Peynirci gerçekten katil mi değil mi bilmek istiyordu. Yarın kahveye gelenleri ona göre muamele edecekti. Katile cezasını vermek istemişlerse başka. Masum birini cezalandırmak istemişlerse başka. Ama bir cevap alamamıştı. Yarın kime, nasıl davranacağını bilemiyordu. Mürşit ve madenci avluya döndüler. Esinti dinmişti. Tatlı sonbahar serinliği yerini bunaltıcı bir sıcağa bırakmıştı. Mürşit'in sırtından ter süzülüyordu. Gömleği sırılsıklandı. Bu ter sıcaktan değil, kalbimin yüzünden diye düşündü. Kalbi çıkmak için yuvasını zorladıkça kaburgaları, göğüs kasları, sırtı, kalbini yerinde tutmak için olağanüstü bir güç harcamıştı. Bedeni kalbini yatıştırmaya uğraşmaktan bir hitap düşmüştü. Ellerinin titrediğini göstermemek için rakı kadehine bir süre dokunamadı. Madencinin soğukkanlılığı yerini korkuyla karışık derin bir hayrete bırakmıştı. Korkunçtu dedi. Korkunç bir geceydi. Mürşid'in gözlerinin önünde yine o kaotik resimler, çok eski bir zamandan çıkıp gelen, çok daha korkunç görüntüler uçuşuyordu. Bir el, sivri bir taşla bir gözü patlatıyordu. Oluk oluk kan akıyordu. Kırılan kemiklerin sesini, bir kadının ağlayışını, bir çocuğun çığlığını duyuyordu. Bütün bunları bir araya getirmek istemiyordu. Yaşadıklarını hatırlamaktan çok korkuyordu. Hatırlamamak için var gücüyle görüntüleri kovmaya çalışıyordu. Peynirciyi konuştular. 100 lira için yakalanmayı göze almasını. Yüzünde ne acı, ne pişmanlık olduğunu. Polisleri gitti sanıp yakalandığı için kendine kızmış gibi göründüğünü. Bence kalabalığın onu linç etmek istediğini anlamadı, dedi madenci. Polis arabaya bindirirken, ne olmuş yani bir kadını boğdumsa? Niye bu kadar büyüttünüz der gibi bakıyordu etrafına. Mürşit peynircinin aslında kendisini linç etmek isteyenlerden farklı olmadığını düşündü. O da o güruhtan biriydi. Zanlı başkası olsaydı, kalabalığın arasına yer alacaktı. Polise caniyi bize verin diye bağıracaktı. Sonra da evine gidip uyuyacaktı. Ertesi gün dükkanını açacaktı. Peynir satacaktı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 97.